Ayrım 12.
Adamın paşaya ulaşması tahmin edilenden çok daha uzun sürdü ve dalgaların, rüzgarın, yağmurun altında bir süre daha bekledi yeni sultan. Murad'ın gelişini öğrenir öğrenmez Sokullu ve birkaç adamı, içlerinden biri de bendim, ellerinde meşalelerle gidip kapıyı açtılar ve çilekeş yolcuları içeri aldılar. Ama onları görür görmez hemen yere kapanıp yeni sultanı selamlamadık. Hayır, çünkü kapıya doğru koştururken paşa bizi uyarmıştı. Murad'ın 5 kardeşinden biri haberi duyup tahtı ele geçirmenin peşinde olabilirdi. En az 2 yıldır hiçbirimiz tahtın varisini görmemiştik. Murad'ın kardeşlerinden biri anneleri ayrı olmasına rağmen ona çok benzerdi ve bu son yolculuk karşımızdaki adamı daha bir zayıflatmış gibiydi. Teni de iyiden iyiye kararmıştı. Rüzgara karşı meşalelerimizi kaldırdık ve temkinli bakışlarla süzdük gelenleri. Yalnızca gelen Murad ise hayatınızı riske edin demişti Sokullu. Olduğumuz yerde durmuştuk. Paşa özür dileyen bir pozla öksürmüştü. Ne de olsa gelen Murad'ın kendisi de olabilirdi. Emin olabilmek için bir deney daha yapılması gerekiyordu. 10 gündür yolda olmasına karşın ses çıkarmadan getirilen atlara bindi gelenler ve Nurbanu'nun yangından bu yana oturduğu konağa doğru yola çıktık. Pek çok kişi Sokullu'ya sultani derdi. Bunun anlamı sultan yapandı. Fakat o gece harem her şeyin üzerinde bir güce sahipti. Nurbanu uykulu gözlerle üzerinde geceliği hemen yanımıza geldi. Durdu, dikkatle baktı ve kollarını açıp "Aslanım!" diye bağırdı. Velihat şehzade doğuran tüm kadınlar ilk oğullarına böyle hitap etmeyi bir alışkanlık haline getirmişlerdi. Bu tek kelimeyle oğlunu imparator yapmıştı Nurbanu. Ben de ilk kez kendi konumumun gücünü o gece anlamıştım. Ne efendim Sokullu ne de diğer erkekler Nurbanu'nun odasına girebilmişlerdi. Zaten girseler de onu bir başka kadından ayıramazlardı. Bütün olaylar benim, Nurbanu'nun kızlar ağasının ve Gazanfer'in şahitliğinde olmuştu. Bütün bunların Allah'ın isteğiyle olduğundan emin değildim. Efendime başımla beklediği işareti verdim ve hepimiz yeni sultanın huzurunda yere kapandık. Bundan böyle Allah'ın gölgesi oydu. Kızıl sakallı yorgun yüz mutlu bir şekilde gülümsedi ve "Allah'ım açlıktan ölüyorum," dedi. "Söyleyin çabuk yemek getirsinler." Bu emri yerine getirmek için koştururken içimizde batıl inanca sahip olmayanlar bile anlamlı bakışlarla birbirine bakmadan edememişti. Sultan olur olmaz Murad'ın ağzından çıkan bu ilk sözler uğurlu olarak kabul edilemezdi. Bunlar herkes tarafından geleceğe ait kötü bir işaret olarak alınmıştı. İsmihan babasının ölümünü de, kardeşinin sultan oluşunu da aynı tevekkülle karşıladı. Murad'ın başarısı kardeşlerinin hatta öz kardeşi Cihangir'in ölüm fermanı anlamına gelse de, bunun eski bir Osmanlı yasası olduğunu söyleyip sesini çıkarmadı ve asla üzüntüsünü Murad'a karşı dile getirmedi. Aslında Murad onlara merhamet etmek istemişti ama Şeyhülislam geniş kitlelere gösterilen merhametin bireysel merhametten çok daha mübarek olduğunu söyleyerek yasayı bozmaması için onu ikna etmişti. Ancak bu şekilde halkı çıkabilecek iç savaşlarda ölmekten kurtarabilirdi Murad Şeyhülislam'a göre. Böylece Ayasofya'nın bahçesindeki türbeye babalarının tabutuyla birlikte 5 küçük şehzadenin tabutu da götürüldü. Ve sanki bu felaket Allah tarafından gelmiş gibi hiç utanç duyulmadan gömüldüler. İsmihan'ın üvey annesinin üzüntüsü çok büyüktü. Bu olanları kader olarak kabullenmesini engelliyordu. İçinde bulunduğu durum İsmihan'ı kardeşlerinin katledilmesinden daha çok kedere boğmuştu. Cenazenin hemen ardından zavallı kadın, Kıbrıslı köle kız ve geçmiş sultanla ilişkisi olmuş ne kadar kadın ve oğlan varsa hep birlikte Edirne'deki hareme yollandılar. İsmihan sanki kadın ölmüşçesine ağladı bu ayrılık için. Artık ne kadar isterse istesin, onu ziyaret etmesinin mümkün olmadığını biliyordu. Yine de gözden uzak olan, gönülden de uzak olur derler ya, hanımımın dertleri de birkaç hafta sonra bayağı hafiflemişti. Safiye yanında kızı, oğlu ve hizmetkarlarıyla yeni sultanınkinden mutlaka daha rahat ama mevsim kış olduğu için yine de yorulup zorlanarak bir süre sonra İstanbul'a geldi. Gelir gelmez de Murad'ın yaptığı gibi hangi koşulda olursa olsun bir an önce buraya gelmenin ne kadar avantajlı olduğunu anladı. O gelene kadar geçen 3 hafta içinde Nurbanu oğlu ile yakınlaşıp kendi konumunu gayet iyi düzenlemişti. Nurbanu'nun valide sultan olması şerefine bir tören düzenlenmişti. Bu tören sırasında haremin kapıcısından baş mücevhercisine herkes önünden geçip elini Nurbanu'nun ayağının altına koyup sadakat yemini yapacaktı. Bu sultan tahta çıktığında Yeniçerilerin, hadımların, çeşnici başlarının ve diğerlerinin yaptıkları yemin töreninin hareme uyarlanmış bir şekliydi. Kırmızı terliklerin altına elini koyup bu yemini yapmak Safiye için ölümden beterdi ama içinden gelmese de buna uymakla zorunluydu. Annesine destek çıkan Murat onun hemen yanı başında oturuyordu. Safiye kafasını kaldırıp onlara bakmadı bile yemin ederken. Ama o zaten hangi kitap üzerine olursa olsun yeminine sadık kalacak olanlardan biri değildi. Safiye sanırım Murat'la olan ilişkisinde biraz hayal kırıklığı yaşıyor olmalıydı. Sultan olduğundan bu yana her an, her kararında Murat'ın yanında olmak istiyordu ama artık o bir sancak beyi değil, Osmanlı İmparatoru'ydu ve bu çok farklı bir durumdu. Derhal sarayın tamir işlerine hız verilmişti. Murat Manisa'da cami yaptırırken yeterli bilgi ve deneyime sahip olmuştu bu konuda. Ne istediğini ve ne yaptığını bilerek kararlar veriyordu. İşte o günlerde Mısır'dan ünlü astronom Takiyeddin'i çağırıp bir rasathane kurulması emrini verdi. Rasathanede çalışanlar ona Kopernik'in söylediklerinden daha farklı veriler sunmamışlardı. Polonyalı Kopernik dünyanın değil, güneşin evrenin merkezinde olduğunu söyleyerek Hristiyan alemini allak bullak etmişti. Şimdi de bu adamlar aynı sözleri tekrarlıyordu. Ve Takiyeddin'in ileri sürdükleri İslam aleminde Kopernik'in Hristiyan aleminden aldığı cevaptan daha farklı olmadı. Belki böylesi daha iyiydi. Böyle düşünmemin nedeni bu adamların bilgilerine güvenmemem değildi. Almış olduğum fizik ve matematik eğitimi onların ne kadar haklı olduklarını anlayabilmeme yetiyordu. Ama söz konusu olan daha sıradan insanlardı. Bir öküzün arkasında tarlasını süren basit çiftçi, Tanrı'nın ulaşılamayacak bir uzaklıkta olmasını tercih etmez miydi? Her neyse sonunda Şeyhülislam'ın ısrarıyla rasathane binası sıradan bir köşke dönüştürüldü. Yıldızlar artık sultana bilimsel işaretler vermeyecek, eskisi gibi daha insani olan görevlerini yapmaya devam edeceklerdi. Aşıklara göz kırpıp şiirlere konu olmak gibi. Sultan olduğundan bu yana Murad'ın çevresindeki müzisyenlerin, şairlerin, rakkaselerin sayısı oldukça artmıştı. Hiçbir masraftan kaçınmadan ta Hindistan'dan ressamlar bile getirtmişti. Bir süre için İtalya'dan getirtilen iki İtalyan ressam çok gözdeydi sarayda o sıralar. Ve bir gün artık ihmal edilmeye daha fazla dayanamayan Safiye, onun kendisini çağırmasını bekleyemedi ve Murad'a haber yolladı. Cevap geldiğinde yanındaydım. Efendimiz isteğinizi ne yazık ki geri çevirdi. Bu Gazanfer'di. Yeşil gözlerine koyu, kasvetli bir bakış oturmuştu. Yeni bir şiir için ilham gelmiş sultanımıza. Onu yazacakmış ve sonra da arkadaşlarına okuyacakmış. Safiye'nin yüzünden bir panik rüzgarı hızla gelip geçmişti. Artık eskisi gibi çok genç değildi. Biri ölü, 3 çocuk doğurmuştu. 25 yaşındaydı. Bu yaşta köleler genellikle sultanın hizmetinden uzaklaştırılmış olurlardı. Ya sadık sipahilere, yeniçerilere karı olarak armağan edilirlerdi ya da yeni yetişenlere hocalık yaparlardı haremde. Ne de olsa yüzlerce gencecik kızın arasında bunların artık sultanı etkileyebilecekleri düşünülemezdi. Safiye kendine çok iyi bakmıştı. Evet, 3 doğum yapmıştı ama henüz bozulmamıştı. Minderlere uzanıp şişmanlayanlardan değildi o. Saçları hala Murad'ın başını döndürdüğü ilk günlerdeki kadar güzeldi. Ama her gün hamama gittiğinde peşi sıra gelen limon sepetleri artık işin eskisi kadar kolay olmadığının bir göstergesiydi. Belki de etkisi birkaç ay ve hatta birkaç hafta içinde silinip gidebilirdi. Sultanın başka bir yerde, başkalarıyla geçirdiği her dakika onun için bir kayıptı. Safiye bunu biliyordu ve korkuyordu. Onu bu kadar ne korsanlar, ne fırtınalar, ne de yangının alevleri korkutabilmişti daha önce. Ve Bafo'nun kızı, kitapların, müziğin ve hatta yıldızların bile onunla yarışamayacağı bir konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. O yılın sonunda efendisiyle yaptığı 2-3 görüşmenin sonunda da amacına ulaştı. Nur Banu yazlık konağın bahçesinde bir davet vermişti. Yanına saygılarını sunmak üzere gelen Safiye ile ilk konuşan Mihrimah Sultan oldu. "Safiye hayatım, yoksa sen?" Safiye mevsime göre oldukça ağır şeyler giymişti ve yeleğinin alt düğmelerini iliklememişti. En sonunda durumu fark edildiği için mutlu, gülümsedi ve "Evet efendim" dedi. "Çok yakında Gülruh'a yeni bir oyun arkadaşı daha geliyor." Bir anda ortalık karışmıştı. Herkes Safiye'yi kutlamak ya da sorular sormak için etrafını sarıvermişti. Bebek ne zaman doğacaktı? Ne olmasını bekliyordu? Ne hissediyordu? Bir türlü gebe kalamayanlar ondan bir şeyler istiyordu, uğur olsun diye. Bütün bunlar olup biterken Nur Banu'ya dönüp baktım. Kendi davetinde bir başkasının, özellikle de Safiye'nin ilgi merkezi olmasından hoşlanmamış olacağını, hatta öfkeleneceğini umuyordum. Ama yanılmıştım. Gözlerinde böyle duygulardan eser yoktu. Tam tersine gayet kendinden emin, donuk bakışlarla süzüyordu ortalığı. Bundan ne anlam çıkarmam gerektiği konusunda emin değildim. Sanki bunların olacağını biliyormuş gibi davranıyordu. Hatta neredeyse yüzündeki ifade bunları kendi planlamış gibiydi. Herkes susup yerine oturana kadar sabırla bekledi. Safiye bile bundan tedirgin olmuştu. Sonunda Nur Banu konuştu. "Ah," dedi Valide Sultan, sanki birden kendine gelip canlanmış gibiydi. "Ben ne çeşit bir ev sahibiyim. Bunca zamandır size hiçbir ikramda bulunmadan oturdum kaldım." Ellerini çırptı ve bir elinde gül suyu, diğer elinde boş bir tas ve peçete ile bir köle kız göründü. Kız gayet usulüne uygun, birer birer herkesin önünde eğilip hizmet ediyordu. O ortalıkta dolaşırken kadınların tümü susmuştu. Bu, kızın yaptığı işten kaynaklanmıyordu. Çünkü en yoksul evlerde bile gül suyu olmasa da gelen konuklara bir parça ılık su ve bir havlu sunulması gelenektendi. Köle kızın yerinde evin genç kızı olurdu genelde böyle bir durumda. Tüm kadınları susturan başka bir şeydi. Kadının biri, "Safiye'den bu yana," dedi. Yani Nur Banu Safiye'yi aldığından beri hiç kimse böyle bir güzel görmemiştir. Kız, içine bir tek menekşe yerleştirildiği halde bütün salonu güzelleştiren bir küçük porselen vazo gibiydi. Şeffaf cildinin altından fark edilen, insanın nefesini kesecek incelikte kemikleriyle minik bir kuşa benziyordu. Küçücük bir rüzgarla, hatta hızlı bir üfleme ile bile kırılabilecekmiş gibi görünen bu beden, tuhaf bir şekilde insanda çok şiddetli bir koruma, kanadının altına alma duygusu uyandırıyordu. Kalın kavisli kaşlarının altındaki kapkara gözleri, bu güzelliği tamamlayan zeka pırıltılarıyla doluydu. Simsiyah, kalın telli ve dalgalı saçları, Nur Banu'nun başına koyduğu mor fesin tüllerinin altından dizlerine kadar iniyordu. Bir başka bedende ortalama güzellik ve boyutta görülecek olan göğüsleri, bu bütünün içinde bal kaymakla doldurulmuş 2 minik tepeye benziyordu. Safiye ve bu kız, bu kadar birbirine hiç benzemeyen 2 kadın, zor bulunurdu. İlki upuzun ve açık renkli, ikincisi minyon ve koyuydu. Ama her ikisi de kendi tipinin en güzeliydi. İnsanın uğruna kendini feda edebileceği bu güzelleri mutlaka Tanrı 40 yılda bir yaratıyor olmalıydı. Artık kadınlar kendilerini tutamıyordu. Sorular başlamıştı. Nereden geldi? Onu nasıl buldun? Bir servete mal olmuş olmalı. Onunla ilgili planların ne? Nurbanu gülerek cevap vermişti. O bir Macar. Onun için pazarı nasıl talan ettiğimizi bilemezsiniz. Sorular öylesine çoktu ki artık anlaşılamaz ve cevaplanamaz bir karmaşaya dönüşmüştü konuşma. En iyisi susup Nurbanu'nun anlatacaklarını hiç karışmadan dinlemekti. Umarım ki dedi, sevgili oğlumun aklı da onu görünce sizler gibi merakla karışır. Bir şeye tutulup kalmaya yatkın bir bünyesi vardır Murad'ımın ve onu bir alışkanlıktan kurtarmanın en iyi yolu bir başka şeye alıştırmaktır. Sonra bir başkasına, sonra daha bir başkasına. Kendini tutamayan Safiye öfkeyle sen bir şeytansın diye bağırdı. Bunu yapamazsın. Kadınlar onu yatıştırıp susturmaya çalışıyordu. Onun terliğinin altına elini koyup sadakat yemini etmemiş miydi herkes gibi? Nurbanu hiç aldırmadan elini susun gibilerden salladı ve sakin sakin konuşmaya devam etti. Seni kırdıysam kusura bakma torunumun anası dedi Valide Sultan. Yapmacık bir nezaketle gülümsüyordu. Sen bir bebek bekliyorsun ve Murad'ı eğlendirmek içinden gelmez bugünlerde. İşin aslı bunca yıl sonra senin bir parça dinlenmeni arzu etmiştim. Süleyman bile çok sadık kalmamıştır Hürrem'ine ama bu nedenle onun gücü asla azalmadı. Safiye ayağa fırlamıştı. Hizmetkarlarını ve hadımlarını yanına çağırdı. Gidiyordu. Bu kadar hakarete daha fazla dayanamayacaktı. O çıkıp gittiğinde ortalık suspus olmuştu. Yeni köle bir köşede hiç kımıldamadan gözleri yaşlarla dolu duruyordu. Kendini bu ilk sınavında başarısız sandığı belliydi. Onu gören Nurbanu, "Gel yanıma çocuğum," diye yanına çağırdı. Kız güvenli yuvasına koşan bir fındık faresi gibi seyirtip geldi ve hanımının dizlerinin dibine çöktü. Nurbanu kızın yanağını okşarken, "Bir alışkanlığın hakkından ancak bir başkası gelebilir," diye mırıldanıyordu. Kız gözleri yaşlı, şaşkın şaşkın bakıyordu. "Beni affettiniz mi hanımım?" diye sordu. Türkçe iki lafı çok zorlukla bir araya getirebildiği belliydi. Nurbanu kızın gözlerine baktı. "Çok mükemmel olacaksın hayatım, çok mükemmel." Kızın mermer gibi alnına sevgi dolu bir öpücük kondurdu. Yeni kölenin olan biteni anlamamış olduğunu düşünüyordum. Onun tek anladığı ve bildiği, yitirmiş olduğu öz annesinin yerine ona uzanan bu sevecen elleri bulmaktan mutlu olduğuydu. Bu eller onu besliyor, giydiriyor, ona bakıyordu. Bu kadarı yeterdi. Hanımının ayaklarının dibine iyice sokuldu, minnetle gülümsüyordu. İsmihan ve ben Safiye ile birlikte oradan ayrılmak gereğini duymadık. Zaten bu Valide Sultan'a karşı çok kaba bir davranış olurdu. Akşam üstüne doğru ortalıkta bir hareketlenme fark ettik. Önce Safiye'nin hadımlarından biri, bu Gazanfer değil yeni biriydi, geldi ve Nurbanu'nunkilerden birinin kulağına bir şeyler fısıldadı. O da bunu gidip hanımına iletti. Nurbanu gülümsedi. Bir eliyle ayaklarının dibindeki kızın saçlarını okşarken diğer eliyle inciri yanına çağırdı. Ayva ortalıkta yoktu. Nedense bunun İsmihan'ın varlığından kaynaklandığını düşünüyordum. İncir sanki ekşi bir şey yemiş gibi yüzünü buruşturdu. Yüzü bir parça hocasınınki gibi yeşermişti. Nurbanu kadına emreden bakışlarından birini gönderdiğinde saygıyla eğildi ve Safiye'nin hadımıyla dışarı çıktı. Bunların daha önceki olayla bir ilgisi yokmuş gibi gelmişti bize ve işin aslı çok da önem vermemiştik. Ama az sonra yorulup da eve döndüğümüzde gördüklerimiz bunun tam tersini gösterdi. Safiye evdeydi ve bir düşük yapmak üzereydi. Masanın üzerine getirdiği ilaç ve aletleri yayan incir, çok sevimli olmayan bir yüzle Safiye'ye "Bunu isteyerek yaptın öyle değil mi?" diyordu. Safiye'nin cevabı Ben mi? Git de bu sorunun cevabını Allah'ın belası hanımına sor. Her şey onun yüzünden oldu. Zorlukla konuşuyordu. Hayır, ben biliyorum. Bir parça eğrelti tozu, biraz öküz gözü kökü. Bu kitaptaki en eski numara. Ta ezelden beri kızlar başlarına gelen belalardan bununla kurtulurlar. Bunları Havva anamızın cennetten yanında getirdiğini duysam doğrusu şaşmam. Çok faydalı, neredeyse kutsal otlar bunlar. Bebeğimi düşürmek istediğimi mi sanıyorsun? Tabii, başka nasıl Nurbanu'nun küçük macarıyla başa çıkabilirsin? Yaşayan iki çocuk henüz peydahlanmamış olandan çok daha değerlidir. İyi iyi, dur da bir bakalım neler yapabileceğimize. Sakın bana dokunma. Bu bebeği kurtarmak istiyor musun, istemiyor musun? Senin yardımınla değil. Bu da ne demek? Safiye İncir'e tehditkar bir bakış attı. Kadın bunun ne demek olduğunu hemen anlamıştı. O da İsmihan'a doğru endişeyle baktı. Sanki bu konuşmadaki gizli bir şeyi onun da anlamış olmasından korkmuş gibiydi. Tekrar konuştuğunda çok daha dikkatliydi. Bana daha önce hep güvenmiştin. Sen onun için çalışıyorsun. Bu o kelimesiyle kimin kastedildiğinden emin değildim. O benim bunu kaybetmemi ister. Bu arada başka şeyleri kaybetme tehlikem de var tabii. Ayva sana sağlıklı, güçlü bir erkek çocuk vermedi mi? En küçük bir iz bile yok bedeninde. Bu o zamanlardı. Şimdi? O halde neden beni çağırdın? Davet çok güzeldi. Seni ben çağırmadım. Bu şu yeni hadımın işi. Korkup paniğe kapılmış ve ona dediğimi yapmamış. Onu cezalandıracağım. Gazanfer asla böyle bir hata yapmazdı. Peki Gazanfer nerede? Uzakta, başka işleri var. Safiye tekrarlamaya devam ediyordu. Gazanfer asla bunu yapmazdı. Sıkıca gözlerini kapatıp canı yanıyormuş gibi kastı kendini. Bu, odaya girdiğimizden bu yana ilk kez yaptığı bir şeydi. Nedense buna inanmak içimden gelmiyordu.